Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den, Abdülbasit'ten, Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Ferverdin 1402, Hicri Kamere 21 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimle 12 Nisan 2023 Çarşamba. Aynı zamanda Ehli Beyt'in birinci imamı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam alemine başsağlığı diliyor. İçinde bulunduğumuz Kadir gecelerinde dua ve ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ramazan özel programı, Dünya Kudüs Günü özel programı ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Veysel Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın muhtelif bölgelerinde Kadir Gecesi ihya merasimleri düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Filistin'de yaşanan gelişmeler konusunda endişeli. Bahreyn 14 Şubat Koalisyonu Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılma çağrısında bulundu. Hamas, Kudüs günü arifesinde Siyonistleri uyardı. İran ile Rusya arasında havacılık alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Ve Çavuşoğlu, Ermenistan Büyükelçinin yeniden açılmasının Ankara'nın gündeminde olmadığını belirtti. Şimdi haberler.
İran'ın başta Rezavi Külliyesi ve Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın türbesi olmak üzere muhtelif bölgelerinde mezhebi mekanlarda 2. Kadir Gecesi'nin ihya merasimleri düzenlendi. Bugün 12 Nisan 2023'e tekabül eden 23 Ferverdin 1402 ve Hicri Kameri takvimle 21 Ramazan 1444 Ehl-i Beyt Müslümanların birinci imamı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. Mübarek Ramazan ayının 19'unda şafak sökerken havaricilerden olan İbn-i Mülcem Muradi, Ehl-i Beyt Müslümanlarının ilk imamı Hazreti Ali Aleyhisselam'ı sabah namazını kılarken zehirli kılıcıyla o Hazreti Mübarek başına darbe indirdi. Ehl-i Beyt Müslümanların ilk imamı bu yarayı aldıktan sonra hasta yatağına düşmüş, 2 gün sonra Ramazan ayının 21'inde de şehit olmuştur. mübarək Ramazan ayının 19, 21 və 23-cü gecələri Qadir gecəsidir və Müslümanlar bu gecələrdə uyanıq qalaraq Qurani Kərim və Cevşəni Kəbir duası okuyaraq Allah-u Teala ilə razı niyaz edərlər. İran Pres Haber Ajansının bildirdiyinə görə, dün salı gecəsi İslami İranın hər yerində insanlar mübarək Ramazan ayının 2-ci Qadir gecəsi və İmam Ali Aleyhisselamın şəhadət gecəsi yas tutub Cevşəni Kəbir duası və Qur'an-ı Kerim okuyaraq Yüce Allah ilə razı niyazda bulundular. Tahran Radyosu olaraq Hazreti Ali Aleyhisselamın şəhadət yıl dönümü dolayısıyla tüm Əhl-i Beyt aşıqlarına taziyələrimizi sunuyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dünya Kudüs Günü arefesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya ayrı ayrı mesajlar göndererek Siyonist rejimin vahşice işlediği cinayetler sonucunda Filistin'deki mevcut durumla ilgili derin endişelerini dile getirdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahiyan bu mesajlarında Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik terör eylemleri, katliamları, tutuklamaları ve mülklere zarar verme dahil suç eylemlerinin uluslararası hukuk ve insan hakları ilke ve şartlarına aykırı olduğuna işaretle İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik şiddet içeren ve barbarca eylemlerini ve onların doğal haklarından yoksun bırakılmasını kınadığına vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı mektubunun diğer bölümünde ise Siyonist rejimin dünya kamuoyunu Ukrayna savaşıyla meşgul etmesine işaret ederek rejimin Filistin halkına yönelik insanlık dışı eylemlerini yoğunlaştırması konusunda insan hakları kuruluşları ile insan hakları savunucusu ülkelerin sessizliğini ve eylemsizliğini eleştirerek Filistin'in mazlum halkını desteklemede uluslararası toplum ve İslami hükümetler tarafından acil ve etkili adımların atılması vurgulandı. Emir Abdullahiyan ayrıca Siyonistlerin günlük cinayetlerinin durdurulmasının yanı sıra Filistin'in mevcut durumunun Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer sorumlu uluslararası kurumlar nezdinde acilen gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak bölgede istikrarlı ve adil barışın tesisi ancak Filistin işgalinin tamamen kaldırılması ve tüm Filistinli mültecilerin ana vatanlarına geri dönmesi ve Filistin topraklarının tüm ana sakinlerinin katılımıyla özgür bir referandum düzenleyerek Filistin'in gelecekteki nizamını belirlemek ile mümkün olacağını kaydetti.
Bahreyn 14 Şubat Koalisyonu bu ülke halkının ve dünyadaki Müslümanların Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne geniş katılımını istedi. Bahreyn 14 Şubat Koalisyonu Siyasi Daire Başkanı İbrahim el-Aradi, Salı günü yayınladığı bildiride Kudüs gününü Siyonist rejimin cinayetlerine karşı küresel öfke ve mazlum Filistin halkını savunma günü olarak nitelendirdi. El-Aradi bu yılın Bahreyn halkının Filistin'le dayanışmasını ifade etmek için meydana geleceği en önemli yıl olduğunu söyleyerek, Dünya Kudüs gününde Filistin ve Arap kimliğiyle dayanışma ve Filistin halkının gerçek kimliğinin belirginleşmesi gün olacağına vurgu yaptı. Dünya Kudüs gününün Bahreyn halkının hayatında tarihi ve merkezi bir gün olduğuna işaret eden el-Aradi, köy ve şehir halkına, yurt dışındaki aktivistlere ve medya çalışanlarına Filistin'e destek için ciddi adımlar atmaya çağırdı. Bahreyn'in 14 Şubat Koalisyonu Filistin'i ve Uluslararası Kudüs gününü anma zaruretini desteklemek amacıyla sosyal medyada bir kampanya başlattı. Bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni Filistin'in temel meselesini yaşatmak ve Müslümanların Filistinlilerle dayanışmasını ilan etmek ve kutsal toprakları Siyonistlerin işgalinden kurtarmak için mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırdı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Dünya Kudüs Günü arefesinde Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya namaz kılanlara ve Filistin halkına yönelik her türlü aptalca ve ahmakça girişimleri konusunda uyarıda bulundu. Siyonist işgalciler son planlarını gerçekleştirmek için Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan bakımından bölmeye çalışıyorlar. Bu amaçla Mescid-i Aksa'da Filistinlere karşı yeni şiddet dalgası başlatan Siyonistler, çarşamba sabahı Mescid-i Aksa'nın avlusunda bulunan kıble mescidi içinde ibadet edenlere saldırarak onları mescitten kovmaya çalıştılar. Siyonistlerin söz konusu saldırısında 200'den fazla ibadet halindeki Filistinli yaralanırken 400 kişi de tutuklandı. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği haberde Hamas hareketi salı günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırının bölgenin güvenlik ve huzuru ile tüm Müslümanların inançlarına yönelik bir tehdit olduğu konusunda uyardı. Hamas yaptığı açıklamada Filistin halkını Mescid-i Aksa'da geniş çapta dua ve itikafa katılmaya ve bu kutsal mekanı savunmaya davet etti. Filistin direniş grupları da daha önce yaptıkları açıklamalarda Filistinlerin farklı cephelerde gösterdiği direnişi övmüş, bunların başında Mescid-i Aksa'da itikaf yapanların gelmesiyle birlikte bu camideki varlığın ve itikafın yoğunlaştırılmasını talep etmişti. Radikal Siyonistlerin günlük saldırılarına ve bu İslami kutsal mekana yapılan saygısızlığa karşı koyma amacı haline geldi.
Siyonist rejim medyası salı gecesi işgalci rejimin güvenlik güçlerinin uluslararası ve Dünya Kudüs günü nedeniyle teyakkuza geçtiğini bildirdi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Siyonist rejime ait Kanal 12 Ramazan ayında yaşanan gerginlikler ve özellikle geçtiğimiz hafta Lübnan, Gazze ve Suriye'den roket atılan olaylar nedeniyle farklı bölgelerde bu hafta sonu hava savunma sisteminin güçlendirilmesine karar verildiğini duyurdu. Bu rapora göre aynı zamanda Güvenlik Bakanlığı'nın talimatıyla Siyonist polise yardım etmek ve şehir merkezlerinde güvenliği güçlendirmek için İşgal altındaki Filistin'in merkezine özel askeri kuvvetler konuşlandırıldı. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'daki gelişmeler nedeniyle Filistin'de çatışmaların tırmanmasının ardından Salı günü Siyonist rejimin başbakanı Yahudilerin mübarek Ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladı. Netanyahu İsrail güvenlik servislerinin tavsiyesine göre Yahudilerin Ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girme haklarının olmadığını açıkladı. Siyonist rejim televizyonunun 12. kanalı Netanyahu polis güçlerine Siyonist yerleşimcilerin bugün çarşamba gününden itibaren Ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleme talimatı verdiğini bildirdi.
Filistin İslami Cihat Hareketi, Nablus'un doğusundaki Siyonist askerler tarafından vurulan iki Filistinli gencin şehit olmasına tepki olarak Filistin direnişinin bu cinayetlerinin intikamını almaya hazır olduğunu vurguladı. Salı günü Balat'ı kampından iki Filistinli genç olan Saud Abdullah El-Taiti ve Muhammed Gazi Ebu Ra'at, Nablus'un doğusunda bulunan Deir al-Hatib köyünde işgal rejim askerleri tarafından öldürüldü. İbranice yayın yapan medya kuruluşları İsrail askerlerinin Nablus'taki bir kontrol noktasına ateş açma bahanesiyle iki Filistinliyi şehit ettiğini bildirdi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi yayınladığı bildiride şunları vurguladı. İşkencilerin cinayetlerinin yoğunlaşması ve halkımızın ve kutsal mekanların hedef alınması intifadanın alevlerini her alanda yüceltecek ve düşman direnişimizin birçok fedakarlıkla intikam almaya hazır olduğunu biliyor. Bu bildirde ayrıca şu ifadeler yer aldı. Nablus'taki şehidin ailelerine ve tüm Filistin milletine başsağlığı diliyor, şehitlerin yolunun devamını diliyoruz. Filistin direniş grupları salı günü olan toplantıların ardından yaptıkları açıklamalarda Siyonist rejimin tehditlerinin Filistin ulusunu korkutmayacağını ve bu rejimin işlediği her cinayetin bedelini ödeyeceğini duyurdu.
Bir hacker grubu Siyonist rejim spor kulübünün resmi web sitesini hackledi. Siyonist rejim Kan TV kanalının haberine göre Trek Group Hack grubu pazartesi gecesi Habel Tel Aviv kulübünün resmi web sitesini hackledi. Bu rapora göre bilgisayar korsanları sitenin içeriğini değiştirerek Filistin ve Kudüs'ü destekleyen ve Siyonist rejime karşı materyaller yayınladılar.
İran Havacılık Kurumu Başkanı İran ile Rusya arasında muhtıra ve ikili anlaşmalar şeklinde eğitim altyapısı, bakım ve parça tedarik merkezlerinin kullanımına ilişkin mutabakat zaptı en üst düzeyde imzalandığını bildirdi. İran Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedi Baş Salı günü Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı ile görüşme işaretle İran'ın standartlar, bakım ve eğitim departmanları, tasarım ve üretim ofisleri dahil olmak üzere havacılık alanındaki tüm işlemleri Rus Sivil Havacılık Örgütü tarafından onaylandığını belirtti.
İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Turizm Yardımcısı ve Çin'in Tahran Büyükelçisi, İran ile Çin arasında turizm alanında işbirliğinin genişletilmesine vurgu yapıldı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Turizm Yardımcısı Ali Asgar Şalbafyan, bir tanışma turu şeklinde İran'a seyahat eden bir dizi Çinli turizm aktivistine şunları söyledi. İran ve Çin arasındaki ilişkiler 2500 yıl öncesine kadar gitmektedir ve İpek Yolu iki ülke İran ve Çin arasındaki işbirliğinin bir simgesi olduğundan insanlar eski çağlardan beri birbirleriyle iletişim halindeler. Şu anda bile hükümetler iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye odaklanıyor. Şalbafyan şunları da ekledi. Çin'den gelen turist ve misafirlerin seferlerini artırmak için İran hükümeti her zaman turist girişini kolaylaştırmayı gündemde tutmuştur. Buna göre Çinli turistlerin vizelerini gönüllü olarak kaldırdı ve Çin'e çok sayıda direkt uçuş mevcuttur. Çin'in İran Büyükelçisi de bu törende yüzlerce Çinli turizm aktivistinden oluşan bir grubu ağırladığı için İran İslam Cumhuriyeti'ne şükranlarını ifade ederek ilişkilerin güçlendirilmesine ve iki ülke halkının seyahatlerinin kolaylaştırılmasına vurgu yaparak İran ve Çin'in uzun süredir dostane ilişkileri var ve bu gezi iki ülke halkının birbirini daha yakından tanımasını sağlayacak diye kaydetti.
Türkiye'deki iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim kampanyası dünden itibaren başladı. Türkiye'de bu yıl 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yapılacak. Yapılacak seçimler Türkiye tarihindeki 13. Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı geçişin ardından 2. Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi ve bu ülkenin 28. milletvekili seçim dönemidir.
Ermenistan ile sınırın açılması ve karşılıklı büyükelçi atanması konusunda gelişmelere ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanı yakın bir dönemde olmayabilir, önce diğer adımları atmak lazım dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermenistan ile hava sahasının açıldığına işaret ederek kara sınırında bu deprem sebebiyle açılmıştı. Bir de 99 depreminde açılmıştı. Daha önce de Ermenistan'da yine bir deprem olduğu zaman biz de Ermenistan'a destek olmak için o kapıyı kullanmışız. Öncelikle bu kapının açılabilmesi için siyasi şartlarla beraber bu kapıya hizmet eden yolların ve köprülerin de sağlamlaştırılması ve tamir edilmesi gerekiyor diye konuştu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Washington DC'de bir cenaze töreninde silahlı bir kişinin ateş açması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Amerika'da silahlı şiddet her yıl yüzlerce insanı öldürüyor ancak silah şirketlerinin lobi faaliyetleri nedeniyle Amerikan hükümeti bu şiddeti henüz durduramadı veya kontrol altına alamadı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Siyonistlerin Ramazan'ın son günlerinde ateşle oynaması etrafında. Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerinin, özellikle de Ramazan ayının son günlerinde tacizkar eylemlerinin sonuçları hakkında ciddi uyarıların sayısı artsa da, Siyonist yerleşimciler işgalci askerlerin de destekleriyle Mescid-i Aksa'ya taciz baskında bulundular. Yüzlerce Siyonist yerleşimci Pesah Bayramı bahanesiyle 11 Nisan Salı günü 6. kez Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistin medyasına göre bugünün sabahında yüzlerce Siyonist yerleşimci işgal güçlerinin desteğiyle Babel Mağaribi yönünden Mescid-i Aksa'ya girdi. Buna rağmen daha önce Batı Şeria'da tırmanan çatışmaların ve Kudüs'te tırmanan gerilimlerin öncesinde Yediyut Ahronot gazetesinin son 10 gün içinde Siyonist polisin Yahudilerin kutsal türbeye girişini engelleyeceğini öngörmesi belirtmişti. Bu rapora göre Ramazan'ın son 10 gününde gerilimlerin yükselmesini önlemek için bu kararın alınması gerekiyordu. Ancak Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itmar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın Yahudi yerleşimcilere karşı kapatılması kararına karşı çıktı ve bu eylemi terörizme karşı teslimiyet olarak nitelendirdi. Bu saldırıdan önce Siyonist ordusu Kudüs şehrinin eski kesiminde sıkı tedbirler alarak Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'ya girip orada sabah namazı kılmalarını engelledi. Öte yandan çok sayıda Filistinli genç sabah namazını Mescid-i Aksa girişinde ve İsmat bölgesinde kıldı. Siyonist yerleşimciler de güvenlik önlemleri ve Filistin ibadetçileri kendilerinden uzak tutan Siyonist askerlerin desteğiyle çok sayıda grup halinde Mescid-i Aksa yasa dışı yollardan girdiler. Bu habere göre Kıble Camii'nin çatısına Siyonist askerler konuşlandırılırken Kudüs İslami Vakıflar Dairesi de yerleşimcilerin Mescid-i Aksa avlularında provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu. Onların Babül Silsile'den ayrılmadan önce doğu kesiminde ve Kubbetüs Sahra'nın önünde Talmudik törenleri yaptıklarını da bildirdi. Siyonist rejim polis güçleri ve özel birimleri Mescid-i Aksa'nın farklı avlularında ve farklı girişlerinin yakınında konuşlandırıldı.
İşgalci rejim ordusu çok sayıda asker konuşlandırarak ve Mescid-i Aksa'ya giden tüm yollarda askeri kontrol noktaları kurarak Kudüs şehrinin eski kesiminde sıkı önlemler aldı ve Filistinlileri engelledi. Bu habere göre işgal güçleri bir sonraki günlerin sabahından itibaren de Filistinli gençlerin ve 55 yaş altı kişilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi ve bazı Filistinlilerin kimlik kartlarını onları aldıktan sonra ellerinden aldı. Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi ve bazı Filistinlilerin kimlik kartını aradıktan sonra ellerinden aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesi mübarek Ramazan ayının son 10 gününde işgalci yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya saldırmasına müsait ve güvenli zemin hazırlayarak tehlikeli bir hamle yaptı. Siyonist gazete Yediyot Ahronot, Siyonist hükümetin son yıllarında ilk kez Ramazan'ın son 10 gününde Mescid-i Aksa'ya saldırmayı kabul ettiğini yazdı. Pazartesi günü ise 1500'den fazla Siyonist, Fısıh Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Siyonist polis yerleşimcilerin güvenliğini sağlamak için yüzlerce kuvvetini Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa'ya konuşlandırdı. Siyonist rejim kabinesi böyle bir karar alırken yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırısı birkaç gün önce Siyonist ordunun ibadet edenlere yönelik vahşi saldırıları ve kıble mescidindeki insanlara saldırmasının eşlik etti ve durumu büyük ölçüde alevlendirdi ve hatta Suriye, Lübnan ve Gazze cephelerinden işgal altındaki topraklara büyük roket saldırısına yol açtı. Analistler ve siyasi gözlemciler özellikle mübarek Ramazan ayının sona erdiği günlerde Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarının gerilim ve çatışmaların tırmanmasına kesinlikle yol açacağını belirtiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerikan şirketlerinin ciddi hisse değer düşüşleri yaşaması etrafında. Ekonomi uzmanları ve ekspertizleri Amerika'da yaşanan büyük enflasyon ve yeni rekorların kaydedildiği bir sırada Amerikan şirketlerinin 2020 yılından beri COVID-19 pandemisi ardından en çok hisse değer düşüşüyle karşı karşıya olduğunu belirtmektedirler. Financial Times gazetesinin sitesinde yer verdiği ekonomik habere göre Wall Street analistlerinin tahminlerine esasen Amerikan şirketleri COVID-19 pandemisinin başlamasından sonraki ilk aylara göre karlarında en sert düşüşle karşı karşıya kalmış ve bunun nedeni yüksek enflasyon ve resesyon korkusu ve de arz ve talep arasındaki uyumsuzluk olduğu da belirtilmektedir. Söz konusu analistlere göre New York Menkul Kıymetler Borsası ve Nasdaq'taki ilk 500 hisse senedi listesini içeren S&P 500 endeksindeki şirketler bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerinde %6,8'lik bir düşüş yaşayacak. Uzmanlara göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla en büyük düşüş 2020'de yaşanacak. 2020'den beri yaşanacak ve büyük bir ekonomik resesyona yol açan COVID-19'un başlangıcından bu yana en büyük hisse krizi de yaşanmış olacaktır. Bu rapora göre Wall Street analistlerinin çizdiği kriz dolu vizyon, bu yıl için canlanan piyasa fikirlerini ve spekülasyonları reddediyor.
Aynı zamanda Goldman Sachs analistleri müşterilere hitaben yazdıkları bir notta son banka iflasları çeyreğin son birkaç haftasında meydana geldiği için bunların tam etkisi ilk çeyrek raporlarında kaydedilmiyor ifadelerine yer verdi. Bu nedenle uzmanlara göre bu yıl 3 bankanın iflası 2023'ün sonuna kadar küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir. Analistlerin tahmini bu yılın ilk çeyreğinde hisse artışı ve büyümesi konusunda pek iyimserliğe dayalı değil. Buna ilaveten uzmanlar daha önce iyimser olmalarına rağmen 2022'de karda %3'lük düşüş öngörülmüştü. Böyle bir ortamda Amerika'daki şirketlerin durumunun iyi olmadığı enflasyon ve resesyon korkusu etkisi altında daha fazla kar düşüşü yaşayacakları da belirtilmelidir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 21 Ramazan 1444 ve Miladi 12 Nisan 2023 Çarşamba. 1404 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Ramazan 40 yılında Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın birincisi İmam Ali Aleyhisselam şehit edildi. 19 Ramazan tarihi seher vakti İmam Ali Aleyhisselam sabah namazını ikame ettirdiği sırada Havariş güruhundan İbni Mürcem Muradi'nin zehirli kılıcı ile alnından aldığı darbe sonucu yaralandı ve iki gün sonra 21 Ramazan tarihinde şehit düştü. Bu şehadet olayı İslam ve Müslümanlara ağır musibet verdi. Nitekim o hazretin yaşam tarzı ve hükümet biçimi ve değerli sözleri yüzyıllar geçmesine rağmen adalet ve hakikat peşinde olanlar için yol gösterici etkisi olmaktadır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli sözlerini içeren Neşubela Fesahat ve Belagat açısından eşine rastlanmayan en mükemmel eserdir. Hazreti Ali Aleyhisselam değerli evlatlarına vasiyetinde ahlaki meseleleri en dakik biçimde ele almışlardır. Bu vasiyetin bir kısmında şunlar belirtilmiştir. Siz ve hanedanım ve benim tavsiyelerimi alan herkesi işlerinde düzenli olmasını, günahlardan sakınmasını tavsiye ediyorum. Yetimlere önem verin ve komşularınıza iyilik yapın. Kur'an-ı Kerim'e yürenin ve ondan uzaklaşmayın ve başkalarının bu konuda sizden önde olmalarına izin vermeyin. Namaza büyük önem verin, zira dinin temelidir. ...340 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 21 Ramazan 1104'te Lübnanlı alimlerden Şeyh Hürri Ameli vefat etti. Hicri Kamer'e 1033'te dünyaya gelen Ameli 40 yaşına dek Lübnan ve Suriyeli alimlerden feyiz alarak bir süre sonra İran'ın kuzeydoğusundaki kutsal Meşit kentine gitti ve 24 yıl boyunca ders vererek yargıçlık yaptı. Bu değerli alemin en önemli eseri fıkıh ve hadis sahasında en güvenilir İslami kitaplardan biri olan Vesayetul Şia kitabıdır. Şeyh Hür Ameli'nin bir diğer kitapları arasında El Cevahirus Sünniye, Fil El Hadis, El Kutsiye, İcazet ve Ahval Sahabe sayabiliriz. ...416 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 21 Ramazan 1028'de Kamer'e 11. yılında Şia alimlerinden Seyyid Ebu Ali bin Haşim bin Ali Hüseyin'i Behrani vefat etti. Aktif ve erdemli bir alim, araştırmacı, hukukçu, muhaddis, yazar ve şair olan Behrani Şiraz'da ilk hadis yayıncısıydı. Seyyid Macid ilmin esaslarını öğrendikten sonra Hicaz ve Irak'a hicret etti. Ardından Şiraz'da yaşadı. Şiraz'da ders verdi, fetva verdi ve Şiraz Şeyhülislam'ı oldu. Dini ilimler talebeleri onun etrafında toplanarak onun ilim sahasında yararlandılar. Feyzi Kaşani ve Şeyh Süleyman Mahuzi öğrencileri arasındaydı ve Şeyh Bahai onun dostuydu. Selasil el-Hadid, Seyyid Macid'in en önemli eserlerinden sayılır. ...31 yıl önce bugün Hicri Şems'i 23 Ferver'de 1371'de İranlı üstad ve yazar Muhsin Sabah vefat etti. İlk öğrenimini Darülfunun Medresesi'nde bitirdikten sonra Fransa'ya giden Sabah, hukuk fakültesinden doktora diplomasını almak için Tahran'a geri döndü ve burada ders vermeye başladı. Doktor Sabah UNESCO'ya bağlı İran Milli Arşiv Komitesi'nin kurucusuydu. Dr. Sabah'ın telif ettiği eserler arasında hafız gülleri, çeşitli sefernamelerin tercümesi ve kitapçılık tekniği usulü adlı kitaplara değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızdan Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
karar.
Akşener seçim kampanyasını başlattı.
Milli Gazete.
MHP'nin hamlesi AKP oylarında gerilemeye yol açabilir.
Yeni Mesaj.
İşsizlikte artış.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu, 10 Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun listelerde bıraktığı izler başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Parlamenter sistemde kalmaya devam etseydik, milletvekili aday listeleri bugün olduğundan daha çok merak edilirdi. Yine merak ve tartışma konusu elbette ama eski kadar değil. Çünkü artık hükümet ve icra kudreti mecliste değil, bizatihi Cumhurbaşkanı'nın şahsındadır. Meclisin yetkileri ise çok sınırlıdır. Ve sistem üzerindeki gücü büyük ölçüde gerilemiştir. İcra gücü tek başına ve neredeyse sınırsız bir yetkiyle sadece Cumhurbaşkanı'nın elinde bulunmaktadır diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Mevcut sisteme göre meclis Cumhurbaşkanı'nın istemediği hiçbir kanunu çıkaramaz. Ona rağmen çıkarmak isterse de finalde nitelikli çoğunluğa ihtiyacı vardır. Bununla birlikte elbette meclis en zayıf yetkilerle bile önemlidir ve esasen demokrasinin varlığın olmazsa olmaz kurumsal ve yapısal birinci işaretidir. Yeni sistem ne kadar önemsizleştirse de mecliste kurulacak veya kurulamayacak üstünlükler hala siyasi açıdan en önemli göstergedir. Dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen milletvekili aday listeleri bu yetki ve önem ekseninde ne söylüyor? AK Parti mevcut meclis grubunun çok büyük kısmını yeni ve daha sadık isimlerle değiştirdi. Kendisi siyasetten çekilenler hariç hiç kimseyi hariç tutmayıp bakanları da milletvekili listesine ekledi. Bunun anlamı AK Parti'nin gelecek dönemde mecliste her bir sayıyı hesaba katacak kadar güçlü olmayı önemsediğidir. Erdoğan bunu daha önce hiç yapmamıştı. Daha uyumlu ve Erdoğan'la çalışma tecrübesi yüksek isimlerin sevk ve idaresinde bir meclis grubu tanzim etmek, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kaybetme senaryosunu da hesaba katmak anlamına gelir. Elbette hala kimin Cumhurbaşkanı olacağı belli değil ve Erdoğan hala en az Kılıçdaroğlu kadar güçlü bir aday. Ama mecliste her ihtimale göre yığınak yapmak dikkat çekicidir. MHP gibi neredeyse yediği içtiğe ayrı gitmeyen bir ortağa kendi listelerinden yer vermemek de bununla ilgili olsa gerek. Olabilecek en yüksek sayıya sadece kendisine bağlı isimlerle ulaşmak istiyor. Erdoğan kendisinin kazanacağı ve kaybedeceği senaryoları ince çalışmış görünüyor. Verimli verimsiz, başarılı başarısız bütün bakanları aynı kefeye koyup muhtemel seçim galibiyetinde dahi icranın dışında bırakmayı göze alacak kadar sıkı bir tedbir AK Parti'de daha önce hiç görülmemişti. Unutmayalım ki mevcut isimlerin birçoğu önceki meclise vekil olarak girip istifa ettirilerek bakan yapılmıştı. Şimdi ise tam tersi oluyor. Şu halde yeni dönem meclis hesaplarında ortak bir Cumhur İttifakı vizyonundan söz edemeyiz. Hala çok güçlü iki ortak oldukları şüphe götürmez ama AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı hesap ve kaygıları da ortadadır. O kadar ki iki parti meclise ittifakın hiçbir avantajını kullanmadan giriyor. Bu konuda özel bir kanun çıkarmalarına rağmen. CHP ve genel olarak Millet İttifakı ise milletvekili listelerini net bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi galibiyeti hedefine göre dizayn etmiştir.
Orhan Bursalı 10 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde Sol İttifaklar Ne Yapar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Herhalde aday listeleri verildiğine göre artık Millet İttifakı partileri bir şekilde kolları sıvayacaklardır. Meydanlara çıkacak, mahalle mahalle dolaşacak ve listenin en çok oyu alması ve en çok milletvekilinin mecliste temsil edilmesi için çalışacaklardır. Listelerin ayrıntısına girmeyeceğim. Fazla ilgilenmiyorum. Bu partilerin vereceği kararlar, CHP seçmeninin çok eleştirdiği ve istemediği eski AK Parti döneminden bazı siyasi isimlerin oy verecekleri listede bulunmaları, siyasi hayatın ve geniş ittifakın ve tek hedefe odaklanılmış olmasının bir sonucu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
MHP, AKP listesinden aday olmayı reddetti. Bunu kabul etseydi kendisini de epey reddetmiş olurdu. Cumhur İttifakı'nın asli unsuru olmak aslında MHP'yi epey pahalıya patladı. Kan kaybetti. AKP'nin ülkeyi çökertme politikasının yükünü taşımak kolay değil. Yönetimin kas ve katı konumu partinin giderek büyümesini engelledi, küçülmesine yol açtı. İlk önce Büyük Birlik Partisi içinden çıktı. Sonra Meral Akşener ve arkadaşları ayrılmak veya atılmak zorunda kaldı. İyi Parti ve Zafer Partisi doğdu. Bunlar şüphesiz kan kayıplarıydı. Bahçeli'nin partinin kimliğini bu kez öne çıkarması MHP'yi toparlama girişiminin bir parçası olabilir. Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanamayacağı olasılığını da hesap etmiş olabilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanma olasılığında da mecliste bağımsız destekçi pozisyonuna geçmesi muhtemeldir. AKP'nin her şeyini evet diyen parti yerine kendi varoluşunu belli eden, yer yer muhalefet yaparak eleştiren bir pozisyon beklenebilir. Türkiye İşçi Partisi cesur bir kararla ağırlıklı kendi listesiyle seçime katılıyor. Yolu açık olsun. Çevremde tipe oy verecek insanların çoğaldığını görüyorum. Umarım mecliste birkaç milletvekili de sokma olanağını elde ederler. Meclisin güçlü sol seslere şiddetle ihtiyacı var. Hakikati en saf haliyle dile getirecek insanlar çoğalmalı mecliste. HDP listelerinden şüphesiz girerlerdi meclise. Bunu reddettiler. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda HDP'nin yeni partisi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile beraberler. HDP çok istedi kendi listelerinden aday göstersin. Tip. Mesela Emek bu listeden girecek. Kendi logosunu geri çekti. Ama tip bunu reddetti. İttifakta oldukları için %7 barajını aşacaklar. Ama milletvekili çıkarmaları, yarışa katıldıkları seçim bölgelerinde milletvekili çıkaracak oyu almaları gerekiyor. Saygım sonsuz.
Tahran Radyosu.
Evren Devrim Zelyut 10 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde konut fiyatlarında büyük değişim kapıda başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Konut ve kira fiyatları neden uçtu? Önümüzdeki dönemde neler olacak madde madde anlatalım. Konut olmak orta gelir için neden hayal oldu? Suçlu kim? Suçlu, hükümet diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Gerekçeler. Hükümet nas diyerek seçmen topluma yoluna girdi. Bu amaçla enflasyonu düşürmeden faizleri indirdi. Vatandaşta enflasyon yukarıda kalırken parasının değeri erimesin diye dolar aldı. Kur yukarı gitti. Dolar yükselince dışa bağlı ekonomide bütün girdiler dışarıdan geldiği için maliyetler uçtu. Enflasyon patladı. Girdilerdeki artış inşaat sektörünü de vurdu. Maliyet artışları orta gelire ev yapan Laz müteahhitleri ev yapmaktan uzak kıldı. Konut üretimi düştü ya da pahalı hale geldi. Vatandaş üretilen konutlara erişemedi. Hükümet TOKİ kurumunu zenginleri iş yapar hale getirdi. Kurumun ana misyonu orta ve alt gelir grubu iken rant projelerinin bir parçası oldu. Yüksek enflasyon sadece maliyetleri değil, aynı zamanda yatırım davranışlarını da değiştirdi. Ev ve arsa almak, parayı enflasyondan korumak için bir araç haline geldi. Para üretime değil, ev gibi ölü yatırımlara aktı. Alınan evler boş boş elde tutuldu. AKP için orta gelir grubunun ev sahibi olması değil, yüksek rant getirecek projeler amaçlandı. Deprem beklenen şehirler olan Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, İstanbul gibi yerlerde dönüşüm yerine kaynakları Kanal İstanbul gibi belirli bir kitleyi zengin ve mutlu edecek projelere verdiler. Bu sırada deprem riski Kahramanmaraş'ta gerçekleşti ve on binlerce can kaybedildi. Peki gelecek dönemde orta ve alt gelir grupları ev sahibi olabilir mi? Konut fiyatları düşer mi? Yabancı sermaye geldikçe dolar düşecek, maliyetler de inecek ve konut üretmek mümkün hale gelecek. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kahramanmaraş depreminden çok etkilendiler. Kendi yönetimlerinde İstanbul'un da bu kaderi yaşamasına izin vermemek için her şeyi yapacaklar. Bu manada Kanal İstanbul değil, Hayat İstanbul diyecekler. Yani deprem riskli binalara savaş açacaklar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süreyi Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Süreyi Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süreyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun İnternet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allah'ın ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizin için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 21. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Ramazan ayının 21. günü Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın şehadet yıl dönümüdür. İmam Ali aleyhisselam Ramazan ayının 19'unda Havariç'ten biri olan İbn-i Mülcem Muradi'nin kılıcı ile yaralanmıştı. İmam Ali aleyhisselam daha sonra bu ayın 21. gününde ve Kameri 40. yılda şehit düştü. İmam Hasan Müçteba aleyhisselam babası İmam Ali aleyhisselamı toprağa verdikten sonra camide yaptığı konuşmada şöyle buyurdu. Bugün öyle bir adam aramızdan ayrıldı ki geçmişler onun hakikatine ulaşamadı ve geleceklerde asla onun gibisini göremeyecektir.
Cızık var, ürək sızıldar içi cızık var. Mənim əhvalimə uzuq var, keçənər yanar ürəyim. Hər yerdən üzmüşəm əl yapış əllərimdən. Tutmasam dön axar gözlərimdən, keçələr yanar ürəyim.
Şiyanın o kozisi
Biz de İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bugünkü sohbetimizi o Hazretin vasiyetnamesinden bazı bölümler ile sürdürüyoruz. İmam Ali Aleyhisselam vasiyetnamesini şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ali bin Ebu Talib'in vasiyetidir. Ali Allah'ın vahdaniyetine ve yegane oluşuna şehadet getirir. Ve Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu itiraf eder. Bilin ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm Allah için ve Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve ben buna emredildim ve Allah'a teslim oldum.
İmam Ali aleyhisselam vasiyetine şöyle devam ediyor. Ey oğlum Hasan! Sen ve tüm evlatlarım ve ehli beyti ve bu mektup kendisine ulaşan herkese şu konulara tavsiye ediyorum. Asla ilahi takvayı unutmayın. Ölüm anına kadar Allah'ın dininde kalmaya özen gösterin. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve Allah'a iman temelinde birlik olun ve birbirinizden ayrılmayın. Bilin ki Allah Resulü'nden şöyle buyurduğunu duydum. Halkın arasını ıslah etmek, namaz ve daima oruç tutmaktan daha üstündür ve dini mahveden ve yok eden şey fesat ve ihtilaftır. Yakınlarınıza merhamet etmeyi ve sıla-i rahimi asla unutmayın. Allah için yetimleri unutmayın. Sakın aç ve bakımsız kalmasınlar. Allah için komşularınıza iyi davranın. Allah'tan korkun. Kur'an-ı Kerim konusunda sakın Kur'an-ı Kerim'e amel etmekte başkaları sizi geride bırakmasın. Namaz konusunda Allah'tan korkun. Zira namaz dinin sütunudur. Allah'ın evi Kabe konusunda Allah'tan korkun. Sakın hac ibadeti durdurulmasın. Eğer Kabe boş kalır ve hac unutulursa yeniden mühletiniz olmaz ve düşmanlara mağlup olursunuz. Ramazan ayı hakkında Allah'tan korkun. Zira bu ayın orucu cehennem ateşine karşı bir kalkandır. Emri maruf ve nehy-i münkeri terk etmeyin. Eğer bunu terk ederseniz bilin ki kötüler ve pak olmayanlar size musallat olur ve size zulmeder. O zaman sizin iyiliğiniz her ne kadar dua edecek olursa duaları kabul görmez. Hayır işlerini birbirinizin yardımları ile ve topluca yapın ve günahlar ve kudret ve düşmanlığa yol açan işlerde işbirliği yapmaktan kaçının.
İmam Ali aleyhisselam vasiyetinin sonunda evlatlarına hitap ederek onlara şöyle buyuruyor. Ey Ebu Muttalib'in evlatları! Sakın sizi Müslümanların kanını akıtırken ve Emirül Mümininin öldürüldüğünü söyleyerek bu bahaneyle katliam yaparken görmeyeyim. Bilin ki benim karşımda beni öldürenden başka hiç kimse öldürülmemelidir. Bakın, eğer ben onun darbesi ile bu dünyadan ayrılırsam ona bir tek darbe vurun. Rabbim siz hanedanımı korusun ve peygamberinin sizin hakkındaki haklarını korusun. Şimdi sizinle vedalaşıyorum ve sizi Yüce Allah'a emanet ediyorum ve selam ve rahmetini size okuyorum. Bu vasiyetin ardından İmam Ali aleyhisselam sürekli La ilahe illallah diyordu ta ki mukaddes ruhu melekuta kavuştu. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam 63 yaşında fani dünyadan ayrıldı. Ali!
sen yetin verin panahi sen rak ümitler şahi sen sana mız getirmiş alvim benim bu başıma bir çak eşit yürek sözümü tak tak çigamlı söz getirmiş Dermani, derdimin sensen fakat dermani Bu ruhime ver safayı canımın cananı Sensen ya Ali Habeşi'nin ağası sensen ya Ali
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Bugün sizin için Kasas suresinin 78. ayetini seçtik. Ayet şöyle buyurmakta. Karun ise, o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demişti. Biliyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinin seçkin boyutlarından biri, enbiyanın ve onlarla aynı devirlerde yaşayan insanların ibret dolu öykülerini anlatmaktır. Hazreti Musa ve Karun macerası da üzerinde durulması gereken önemli ayetlerden sayılır. Karun, Hazreti Musa aleyhisselam ile aynı dönemde yaşayan biriydi ve zamanla büyük servete kavuştu. Fakat kendini kaybetti ve Allah'ın peygamberine karşı çıktı ve servetini kendi ilmi ve tedbirleri ile elde ettiğini iddia etmeye başladı. Karun, Hazreti Musa'ya ve eski arkadaşlarına açıkça servetini ve mal varlığını kendi zekası ve becerisi ile kazandığını, bu yüzden bu serveti ve şevketi ancak kendisi hak ettiğini ve hiç kimse onun işlerine karışmaya hakkı olmadığını söyledi.
Yüce Allah bu ayette Karun'un kibir ve ahmaklığını beyan ederken şöyle buyurmakta. Biliyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Çünkü onlar Allah'a karşı isyankar olmuştu. Eğer ilim ve zeka, mal kazanımının ve kazanılan malı korumanın baş etkeni olsaydı, o zaman geçmişte helak olan ümmetlerde sahip oldukları ilim ve servetleriyle helak olmaktan kendilerini kurtarmaları gerekirdi. Oysa ilim ve servet ve güç onların hiçbir işine yaramamıştı. Ayet daha sonra da Yüce Allah'ın ilahi sünnetini ifade ederek şöyle buyurmakta. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Yani ilahi sünnet suçluları cezalandırmak ve günahları yüzünden helak etmesi onlara mühlet vermemeye yöneliktir ve onların azabı bertaraf etmek için özür ve bahanelerini kabul etmez ve azap hükmü derhal ve hiç bekletmeksizin haklarında uygulanır ve bu azabın asla dönüşü yoktur.
Hoca Abdullah Es-Sari bu ayeti irfani tefsirinde Karun'un dünya sevgisi ve servet biriktirme hırsı isyan etmesine sebebiyet verdiğini belirterek şöyle diyor. Dünya aşkı tüm günahların sırrı ve mal biriktirmek de isyan sebebidir. Nitekim salih insanlar şöyle der. Kim Allah'ı unuttuysa dünya malını sevme yüzünden unutmuştur.
Tahran Radyosu.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak veriyoruz.
Adak, İran milletinin dini kültüründe eski bir gelenektir ve Ramazan ayı da adakların eda edildiği aylardan biri sayılır. Ramazan ayında adakların büyük bir bölümü yemek yapmak ve halk arasında dağıtmak şeklinde eda edilir. İran'ın hemen hemen tüm kentlerinde ve köylerinde Ramazan ayında çeşitli yemeklerin yapılması ve dağıtılması bu aya özel sünnet haline gelmiştir. İslam kültüründe adakta bulunmak, toplumda dayanışmaya ve dini değerlerin pekişmesine ve toplu inançların takviyesine ve Allah-u Teala katına daha çok yaklaşılmasına ve ehl-i beyt fertlerine yönelik sevginin güçlenmesine vesile olur. Nitekim bu durum İmam Ali aleyhisselamın şehit düştüğü günlerde daha çok belirgin hale gelir. Zerde ve hububatlı ve sebzevatlı yapılan İran'a özel bir çorba, Ramazan ayında adak olarak yapılan ve dağıtılan yiyecekler arasında yer alır. Bu yiyecekler aynı zamanda Ramazan ayı boyunca iftar sofralarının da bir parçasıdır. Zerde, pirinç ve şeker ve gül suyu ve safran ve tarçın ve kakule ve bademden yapılan bir nevi tatlıdır. Bu yemek oldukça kalori zengini bir besin maddesidir ve içindeki maddeler beslenme bakımından fevkalade önemlidir. Zerdenin içine atılan badem yüksek kalsiyum kaynağıdır. Gerçi beslenme uzmanları süt ürünlerini kalsiyum kaynağı olarak tercih ediyor. Bademin sindirilmesi biraz zordur ve eğer zerdenin içine çok miktarda atılırsa midede daha uzun süre kalabilir. Zerde ayrıca safran içerdiği için neşelendiren ve huzur duygusunu geliştiren bir yiyecektir. Fakat şeker ve safran birlikte olunca kabızlığa yol açar.
Zerdeye hoş kokusu için atılan kakule'nin yeşil çeşidi diğer çeşitlerine nazaran daha serttir. Ayrıca susatır. Kakule mide kaslarını takviye eder fakat aşırı tüketimi kalp atışlarını arttırabilir ve bu yüzden kalp ve akciğer hastalığı için zararlı olabilir. Zerdeye eklenen gül suyu ise oruçtan kaynaklanan baş ağrısını ve ağzın kötü kokusunu hafifletebilir. Tarçından zerdenin üzerini süslemek için yararlanılır. Fakat fazla tüketilmesi tavsiye edilmez. Zira gün boyunca oruçlu insanın susama duygusunu şiddetlendirebilir. Bu arada zerdenin sahurda tüketilmesi tavsiye edilmez. Zira tatlı olması oruçlu insanı gün boyunca susatarak olumsuz etkileyebilir.
Mübarek Ramazan ayında halkın inançlarından biri bu ayın sevabını daha fazla kazanmak için başkalarına hizmet etmek ve iftar vermektir. Ramazan ayında yaygın olan işlerden biri iftardan önce herkesin kendi gücüne göre iftarlık bir şeyler hazırlaması ve camide namazdan sonra oruçlu insanlar arasında dağıtması ve böylece sevap kazanmaya çalışmasıdır. Bu iş daha geniş boyutta camilerde iftar sofraları kurmakla gerçekleşir.
Değerli dinleyiciler, Allah'ın ziyafeti mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 21. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri ve tecavüzlerinin sonuçları. Değerli dinleyiciler, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri ve tecavüzlerinin artması bağlamında sizlere özel bir program hazırladık. Bu programımızda bu tacizkarlığın ve saldırganlığın şiddetlenmesinin işgalci Siyonist İsrail için doğuracağı sonuçları ele alacağız. Bu hafta işgal altındaki topraklarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetinin sunduğu yargı reformu yasa tasarısı nedeniyle zirveye ulaşan iç çekişmelerin görece yatışmasıyla birlikte Siyonist rejim ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve saldırgan tacizkar eylemleri arttı. Bunun sonucunda gerilim işgal altındaki Filistin topraklarını da aştı. Güney Lübnan ve Gazze şeridinden direniş grupları da Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara misilleme olarak Siyonist yerleşim birimlerine saldırdı. İsrail askerleri aşırılık yanlısı bir grup Yahudi yerleşimcinin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına zemin hazırlamak için Filistinlerin bu kutsal yere girmesini engelledi. Yahudi aşırılık yanlıları Mescid-i Aksa'ya girmeden önce ise İşgalci rejimin güvenlik güçleri bu kutsal camiye saldırdı ve alanı yerleşimcilerin gelişini hazırlamak için tüm Müslümanları bu caminin farklı yerlerinden kovdu ve ibadet edenlerin içeri girmesini engelledi. Sabah namazının camide kılınmasına engel olan bu durum, cami dışında ve çevre sokaklarda namaz kılınmasına neden oldu. Çarşamba akşamı Mescid-i Aksa, Siyonistlerin işgaline bu caminin avlularının Müslüman ibadet edenlerden boşaltılmasına ve Ramazan ibadetçilerine yönelik vahşi saldırılara ve onların camiden kovulmasına tanık oldu. Filistin topraklarındaki onlarca yerleşimci, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Perşembe günü Mescid-i Aksa'nın farklı bölgelerine girdi ve bu insanlık dışı eylemde bulundu. Bu saldırılar ve tacizler işgalci rejimin güvenlik güçlerinin sıkı koruması altındaki yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da provokatif programlar ve ayinler ve talmudik ibadetler gerçekleştirdiği Fısıh Bayramı olarak bilinen Yahudi Bayramı ile aynı zamanda gerçekleştirildi. Siyonist rejim askerleriyle yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ortak saldırı ve tacizleri Filistin'in içinde ve dışında geniş tepkilerle karşılanmış, gerek bölgesel gerekse uluslararası düzeyde birçok hükümet ve parlamento tarafından kınanmıştır. Birçok İslami ülkede bu saldırı ve tacizleri kınamıştır. Bu bağlamda Perşembe akşamı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Siyonistlerin işgal altındaki Kudüs'te uyguladıkları şiddeti ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ve tacizlerini soruşturmak üzere olağanüstü toplandı. Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğu, Filistinlerin Mescid-i Aksa'da Siyonist rejim polisi tarafından dövülmesi nedeniyle Siyonist rejim aleyhinde bir açıklama yapılmasını talep etti. Ancak Amerika bir kez daha İsrail'in yanında yer alarak ve Filistin halkına karşı işlenen suçları görmezden gelerek Güvenlik Konseyi'nin işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını ibadet edenleri ve namaz kılanları darp etmesini kınayan bir açıklama yapmasını engelledi. Bir yandan işgalci Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve tacizlerinin devam etmesi, diğer yandan hükümetlerin bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşların önleyici tedbir ve önlemler almaması veya alamaması, direniş gruplarına nihayet Kudüs Kılıcı operasyonunda olduğu gibi davranmaya yöneltti. Böylece direniş grupları ve cephesi, füze caydırıcılık gücünü kullanarak Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarının sonuçlarını hatırlattı. direniş gruplarının uyarılarının ciddiyetini artıran husus, direniş güçlerinin Lübnan'ın güneyinden de duruma müdahil olması ve birkaç saatliğine bölgeyi topyekün bir savaş alanına çevirmesidir. Direniş grupları daha önce de Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Filistin direniş güçleri Siyonist rejimin son günlerde düzenlediği saldırgan saldırıların yanı sıra Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerine karşılık çarşamba gecesi ve perşembe sabahı Gazze şeridi sınırındaki Siyonist yerleşim birimlerini füzelerle hedef aldı. Perşembe akşamı Güney Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist yerleşim birimlerine yaklaşık 30 katyuşa roketi atıldı. Siyonist ordu Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri de füze saldırılarıyla hedef aldı. Ayrıca Siyonist rejim Lübnan'ın güneyindeki El Kalila ve El Malya ve Vadi Zabgin şehirlerini de top atışlarıyla bombaladı. Al-Mayadin kanalı, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Tire kentine düzenlediği saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığını, İsrail'in Güney Lübnan'da bombaladığı bölgelerin askerlerin bulunmadığı tarım alanlarını hedef aldığını duyurdu. Kudüs Kılıcı operasyonunda olduğu gibi Gazze'den gelen direniş grupları da Mescid-i Aksa'ya yönelik art arda düzenlenen saldırılara ve taciz girişimlerine misilleme olarak Gazze çevresindeki kasabalara ve işgalci yerleşim alanlarına roket saldırılarıyla saldırdı. Gazze şeridinden atılan roketlerin tamamı 8 kilometre menzilli 107 tipi ve bir kısmı da ateşlenen havan toplarıydı. İsrail ordusu Gazze şeridinden atılan 44 roketten 29'unu önleyip imha ettiğini iddia etti. Ancak istatistikler sadece 3 veya 4 roketin vurulduğunu ve geri kalanının hedeflerini vurduğunu ve patlamadan çıkan dumanın tüm kameracılar ve muhabirler tarafından görüldüğünü gösteriyor. Ayrıca Siyonist savaş uçakları Gazze'deki hedefleri bombaladılar ve bu hedefler direniş güçlerinin hemen füze yanıtıyla karşılandı. Aslında yaşananlar karşılıklı mesaj alışverişi doğrultusunda oldu. Gösterdi ki direniş ve Filistin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacağını, ikinci olarak da birlik içinde hareket edeceklerini ve savaşın ve karşılaşmanın kapsamını genişletilmesinin mümkün olduğunu gösterdi. Böyle bir durumda gerilim ve çatışmalar işgal altındaki Filistin topraklarını aşacak ve bölgesel boyutlar da kazanacaktır. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak Perşembe akşamı 1948'de işgal altındaki sınırlar içerisindeki kentlerde Mescid-i Aksa'ya destek için mitingler düzenlendi. Protestocular bu bölgedeki şehirlerde yürüyüşler yaparak Mescid-i Aksa'ya yardım ve destek sloganları attılar. Bu doğrultuda Sahneyn, Al-Nasira ve Ummul-Fam şehirlerinde Siyonist rejim polisiyle protestocular arasında da çatışmalar yaşandı. Bu olaylar 1948'in işgal altındaki topraklarında ve sınırları içerisinde esir düşen ve yaşamaya mecbur kalan Filistinlilerin de tıpkı Kutsal Kılıç operasyonunda olduğu gibi Mescid-i Aksa konusunda yeni hesaplaşmalar arenasına girmek için fırsat kolladığını gösterdi. İç bölünmeler ve ayrıca bu rejimin ilişkilerini bölgedeki Müslüman ülkeleriyle normalleşmesi planlarının İran ve Suriye ile bölgedeki diğer Arap ülkelerinin yakınlaşması ile suya düşmesiyle Siyonistlerin bölgesel çatışmaları yoğunlaştırma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ancak Netanyahu'nun aşırı sağcı rejim ve kabinesini temkinli davranmaya ve savaşın bölgeselleşmesinden korkmaya yönelttiği yeni faktörlerin olduğu söylenebilir. Değerli dinleyiciler, son günlerde Siyonistlerin vahşice saldırıları bağlamında hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce parsurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'yi seçkin ve büyük bir fakih olarak tanıtıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Elbette imam büyük bir fakihti. Hem büyük ve seçkin bir fakihti. Hem bir filozoftu, hem teorik irfanda görüş sahibiydi. Bu meselelerde teknik ve bilimsel bölümlerde bir önder sayılırdı. Lakin imamın seçkin şahsiyeti bunların hiçbirine bağlı değildir. İmamın asıl kişiliği ve Allah için hakkıyla savaşın idi. Büyük imam, o seçkin bilimsel alanlara sahip olarak Allah yolunda cihat meydanına girdi ve bu cihadı ömrünün sonuna kadar sürdürdü ve muazzam bir hareket oluşturdu. Sadece kendi ülkesinde değil, bizim tüm bölgede ve tüm İslam dünyasında ve bir ifadeyle tüm dünyada. Bu hareketin sonucu eşsiz bir sonuçtur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran'ın başta Rezevi Külliyesi ve Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın türbesi olmak üzere muhtelif bölgelerindeki mezhebi mekanlarda 2. Kadir Gecesi'nin ihya merasimleri düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Dünya Kudüs Günü arifesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya ayrı ayrı mesajlar göndererek Siyonist rejimin vahşice işlediği cinayetler sonucunda Filistin'deki mevcut durumla ilgili endişelerini dile getirdi. Bahreyn'in 14 Şubat koalisyonu bu ülke halkının ve dünyadaki Müslümanların Dünya Kudüs Günü görüşüne geniş katılımını istedi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Dünya Kudüs Günü arifesinde Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya namaz kılanlara ve Filistin halkına yönelik her türlü aptalca girişimleri konusunda uyarıda bulundu. Siyonist rejim medyası salı gecesi işgalci rejimin güvenlik güçlerinin Dünya Kudüs Günü nedeniyle teyakkuza geçtiğini bildirdi. Filistin İslami Cihat Hareketi Nablus'un doğusunda Siyonist askerler tarafından vurulan iki Filistinli gencin şehit olmasına tepki gösterdi. Bir hacker grubu Siyonist Rejim Spor Kulübü'nün resmi web sitesini hackledi. İran ile Rusya arasında havacılık alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.